Merhaba sevgili seyirciler, ben Cem Sümbül.
Ben Barış Çankı.
Yeni bir Rota gündemle karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi sizlerden ricamız, eğer programımızı daha önce izlediyseniz veya bu bölümü izledikten sonra beğenirseniz lütfen bizlere emoji ile dahi olsa bir yorum göndermeyi, bu programı başka bir arkadaşınıza link olarak paylaşmayı ve tabii ki eğer hala abone değilseniz abone olmayı ve elbette bizleri beğenmeyi, desteklemeyi lütfen ihmal etmeyin. Bu bizim YouTube algoritmasında öne çıkmamızı sağlayacağı için şimdiden size teşekkür ediyoruz. Ve tabii ki daha önceki bölümlerde verdiğiniz destek için hepinize çok çok teşekkür ederiz. Diyoruz ve sevgili Barış, nasılsın, ne var ne yok, iyisin umarım.
Teşekkür ederim abi, sen nasılsın?
Çok teşekkür ederim. Geçen hafta TOG'da yapmıştık yayınımızı. Bu sefer gene klasik yerlerimize dönmüş olduk.
Evet.
Ama güzel oldu, tepkiler de güzel. O yüzden teşekkür ederiz. Bu hafta... Yoğun bir hafta yine aslına bakarsan. O yüzden hızlıca girişelim istersen. İlk haberimiz ismi de değişen Hyundai yakasından. Yani Türkiye'deki ismi değişen, yanlış anlaşılmasın.
Evet.
Hyundai Aslan olarak yer alıyordu ama artık onlarda da değişiklik var. Sanki Türkiye'de bir şeyler, bir hareket olacak gibi. Bizim için iyi olur mu, ne dersin?
Yani tabii ki bizim için iyi olur. Neden? Yani isim değişikliğinden bahsetmiyorum burada tabii ki. İsim değişikliği güzel bir hamle ama onun hemen ardından daha da sevindirici bir hamle geldi. Hyundai Türkiye'de elektrikli otomobil üreteceğini açıkladı. Bu dediğim gibi hani Türkiye otomotiv sanayi açısından güzel bir gelişme. Çünkü baktığımız zaman TOG'la beraber Türkiye kendi otomobilini üretme projesini uygulamaya koydu. Güzel bir şekilde de işte şu anda 50 bin adetlere ulaşan teslimatlar yapmış durumda 2023 yılından beri. Ama artık her zaman konuştuğumuz gibi hem TOG'un yeni modellere ihtiyacı var, model çeşitliliğine ihtiyacı var, hem de TOG dışında farklı modellere, farklı otomobillere de ihtiyacımız var. Türkiye'de üretim yapılmasına, işte yani otomotiv dünyasında olay artık elektrikliye doğru gidiyor. Bunu biliyoruz. Bu çok açık. Dünya genelinde işte Çin başta olmak üzere Avrupa'da olsun, Amerika'da olsun gerçekten elektrikli otomobiller kendinden söz ettiriyor. İşte özellikle son 1-2 yıldır markaların bu uygun fiyatlı, özellikle işte yurt dışı için baz alırsak 20 bin euro dolaylarında uygun fiyatlı minik şehir içine yönelik elektrikli otomobillerinden söz ediyoruz ki her zaman biz de diyoruz ya, TOG'un da artık böyle bir böyle yüksek hacimli diyebileceğimiz en azından bir otomobil modelini yavaş yavaş piyasaya, çok geç kalmadan piyasaya sürmesi lazım diyoruz. Herhalde benim gördüğüm kadarıyla bunu Türkiye'de Hyundai yapacak. Çünkü şu an için Hyundai'de böyle bir açıklama yapıldı ama işte modelin hangi segmentte olacağı, hangi otomobil olacağı resmi olarak açıklanmadı. Sadece şöyle bir açıklama var. Çünkü herkes merak ediyordu. Biliyorsun senin özellikle çok sevdiğin Hyundai Inster modeli tam şehir içi kullanıma yönelik minik bir araç. Herkes işte böyle bir üretim açıklaması yapılınca şeyi merak etti. Ya Inster'ın üretimi mi Türkiye'ye kaydırılıyor acaba diye merak etti ama resmi açıklama üzerinden bu modelin Inster olmayacağı açıklandı. Yani Inster sadece Kore'de üretilecek. Orada üretimine devam edecek. Türkiye'de üretilen model bambaşka bir şey olacak. O yüzden hani şu an için üretim tabii ki 2026 yılında planlanıyor. Çok net bir açıklama yaptılar. Biliyorsun şimdi elektrikli otomobil üretimi olarak işte BYD geliyor. 1 milyar dolarlık bir yatırım yaptı. Manisa'ya fabrika kuruyor. Burada plug-in hibrit ve belki de elektrikli otomobil üretecek ama Hyundai net bir şekilde dedi ki BYD'den, yani Türkiye'nin ikinci elektrikli araç üreticisi olacağız dedi. BYD'den önce
bir
üretime başlayacağız dedi.
Birinci TOG ve böylece ikinci biz olacağız diyor.
Evet tabii ki. Ya şimdi burada hani çok da zaten yatsınacak bir durum değil. Neden? Hazırda bir fabrika var. İşte üretim hatları güncellenecek ki büyük ihtimalle artık böyle bir iddia olduğuna göre zaten üretim hatları elektrikli otomobile uygun şekilde güncellenmeye, modernize edilmeye başlamıştır diye düşünüyorum. Burada net bir şekilde bir açıklama yaparak BYD'den önce üretime başlayacaklarını duyurdular. Hatta 2026'nın ikinci yarısında üretime gireceğini söylemişler İzmit'te. Şimdi benim tahminim büyük oranda...
Ben de tam onu soracaktım. Çünkü yani bunun ipucu ne olabilir? Böyle hani bu kadar hızlı olmasında bakınca nasıl, ne dersin, ne olabilir? Madem Inster değil diyecektim. Merak ediyordum. Buyursunlar.
Yani şöyle, şimdi baktığımız zaman elektrikli otomobil pazarında dediğim gibi ucuz elektrikli otomobiller, biraz daha küçük segmentlerde işte B segment, işte A segment veya B SUV segmentinde daha fazla model görmeye başladık. Çünkü neden? Bunlar daha görece uygun fiyatlı modeller, işte C ve D segmentine göre daha uygun fiyatlı modeller ve Türkiye'de biliyorsun elektrikli otomobillerde özellikle ÖTV yükünün %10'da tutulması en az %80 ÖTV'ye sahip içten yanmalı motorlu araçlara göre çok büyük avantaj sağlıyor. Bu noktada da işte bu durum aslında üreticilerin iştahını kabartacak bir durum ama baktığımız zaman Türkiye'de üretim yapan işte Renault olsun, başka markalar olsun hala Türkiye'de elektrikli otomobil üretme konusunda sessiz kaldıklarını görüyoruz. Tofaş aynı şekilde böyle bir tutumu sergiliyor. Ama Hyundai ile böyle bir adım atılması güzel oldu. Tahmin edeceğim model bence B SUV segmentinde bir model olacak. Hatta Bayon'un belki de elektriklisini görebiliriz bu tarafta. Çünkü biliyorsun Hyundai'nin böyle küçük segmentte Inster gelecek ama Inster ve bu Ioniq 5 arasındaki boşluğu dolduracak yeni taze bir modele ihtiyacı var bence. Çünkü tamam Kona'nın %100 elektrikli versiyonu hala satışta ama fiyat olarak 1.5-1.6 milyon bandında, bu fiyat bandına çıktığımızda işte 1.65 milyona Volkswagen ID.4 modelini sattığını gördük Türkiye'de. O yüzden Kona için bu fiyat biraz yüksek kalıyor. Belki de Türkiye'de üretilecek, yerli olarak üretilecek bir modelin işte maliyet avantajıyla birlikte fiyatı biraz daha aşağı çekerek bu aradaki boşluğu yeni bir B SUV segmentindeki modelle doldurmak isteyebilirler diye düşünüyorum. Büyük oranda işte dediğim gibi hani doğrudan Bayon'un elektrikli olarak nitelendiremem ama Bayon boyutlarında onunla aşağı yukarı mantıken aynı özelliklere sahip, benzer özelliklere sahip bir elektrikli otomobil görebiliriz Hyundai'den. Bakalım ilerleyen süreçte zaten resmi detaylar belli olur.
Evet, yani tabii Bayon zaten yapılıyor dediğin için, hani burada hali hazırda fabrikada üretildiği için aslında bence de çok mantıklı. Eğer olursa da dediğin noktada da yani fiyat anlamında da etkili olabilir. Yani isim değişikliği de aslında bu yüzden bence şeyden dolayı önemli. İsim değişikliğiyle başladık ama yani Hyundai demek ki Türkiye tarafında daha da güçlü adımlar atmaya çok bu adımlar onu gösteriyor ki çok emin bir şekilde burada ilerleyecekler. Elektrikli üretimde senin yine söylediğin o büyük markaların yanında, ki yani Hyundai de büyük marka. Diğer büyük markaların, daha doğru bir ifadeyle diğer büyük markaların yanında Hyundai'nin burada önce olması aslında Türkiye adına olumlu bir karar. Hayırlısı olsun diyoruz. Bakalım neler çıkacak ve fiyat olarak tabii ki bizim en çok merak ettiğimiz, o tamamen duygusal tarafımızla ilgilendiren ne gibi gelişmeler çıkacak. Peki hemen sıradaki habere geçelim mi, ne dersin?
Tabii ki.
Evet, burada yine Türkiye fiyatları geldik. Türkiye fiyatları. Niye kardeşim biz Türkiye'de fiyatı konuşup duruyoruz ya?
Maalesef işte her zaman konuştuğumuz bu işte döviz kurunun, hatta şu anda yani biz konuşurken bile euro yükseliyor olabilir. Şimdi otomobil, biz
doğru söylüyorsun,
bizim otomotiv sektörü, Türkiye otomotiv sektörü ithalatı yüksek olduğu için döviz kuruna oldukça bağlı. Tamam yerli otomobiller de var ama özellikle işte %80 ÖTV diliminin altında herhangi bir otomobil kalmamış olması, hala bu baremleri güncellemiyorlar ya, o yüzden %80 ÖTV dilinin altında kalmamış olması yerli avantajını ortadan kaldırıyor. Şu an yerlilerin tek avantajı bu engelli ÖTV muafiyetli araç alımında işte yerli %40 yerlik şartının getirilmiş olması. Yoksa fiyat avantajı olarak herhangi bir avantajları kalmadı bu noktada. O yüzden aslında Türkiye'de hep böyle fiyatlardan söz ediyoruz. Tabii ki bu haberimiz de bir zam haberi, fiyat artış haberi. Nereden geldi? BYD tarafından geldi. BYD geçtiğimiz yılın Kasım ayında biliyorsun Türkiye'de ikinci lansmanını gerçekleştirdi. Artık bu fabrika yatırımından sonra tamamen işte Türkiye'deyiz dedi. 6 tane modelimizle Türkiye pazarına yeniden giriş yapıyoruz dedi ve o dönemde duyurduğu fiyatlarıyla çok eleştirildi. Fiyatlar herkes tarafından çok yüksek bulundu ve belki de aylarca konuşuldu bu yüksek fiyatlar. Ardından işte şöyle dendi, ya tamam zaten yüksek girdi ama bir şöyle önümüzdeki birkaç ay zam yapmazlar şeklinde. Ama şu anda işte Mart ayına giriş yapmamızla beraber BYD'nin de 2024 model yılından 2025 model yılına geçiş yapmasıyla birlikte BYD modellerine %4 ile %10 arasında bir zam geldiğini görüyoruz. En büyük yansıma BYD Seal modelinde oldu. BYD Seal'ın zaten seninle şeyi konuşmuştuk. Ya evet, markanın fiyatları yüksek ama BYD Seal'ın fiyatına baktığımızda gerçekten de hani en mantıklı modellerden bir tanesi bu. Ha tabii bütçe olarak alınabilecek en mantıklı değil de fiyatlandırma olarak en mantıklı modellerden bir tanesi bu demiştik. Çünkü çift motor gerçekten çok performanslı bir otomobil. Menziline baktığımızda yeterli olduğunu görüyoruz ve 2400 civarında bir fiyatı vardı. Yani çift motorlu yüksek performanslı bir araç olmasına rağmen evet bakıyorum 2453 fiyatı vardı. En yüksek yansıması onu oldu. BYD Seal'ın 2.690.000 TL'ye yükseldiğini görüyoruz fiyatının. Tabii ki BYD'nin en popüler modeli, Türkiye'deki en popüler modeli Seal mı? Değil. Plug-in hibrit tarafında böyle sürekli üst sıralarda, BYD Türkiye'ye yeniden giriş yaptığından beri satışlarda üst sıralarda gördüğümüz BYD Seal U DMI modeli, plug-in hibrit sisteme sahip model. O da tabii ki zamlandı. Onun da fiyatına baktığımızda 1.857.000 TL'den 1.930.000 TL'ye yükseldiğini görüyoruz. BYD Dolphin çok aslında BYD tarafında bekleneni veremedi açıkçası. Satışlarda baktığımızda üst sıralarda göremiyoruz. Hep altlarda böyle azar azar. Hatta Şubat ayına baktığımızda 31 adet civarında bir satış hatırlıyorum BYD Dolphin tarafında. O kadar düşük bir satış adedi. Onun fiyatı da 1.284.500 TL'den 1.335.000 TL'ye çıktı. Bu arada BYD Dolphin gerçekten de Türkiye'deki en uygun fiyatlı elektrikli otomobillerden bir tanesiydi. Evet, BYD hani Türkiye pazarına yüksek fiyatlardan giriş yaptı dedik ama baktığın zaman piyasa geneline en uygun fiyatlı elektrikli otomobillerden bir tanesiydi. Onun da fiyatının artık 1.3 milyonun üzerine çıktığını görüyoruz. Son olarak BYD Atto 3'te 1.494.000 TL'den 1.553.000 TL'ye fiyatını yükseltmiş durumda. BYD Atto 3 yine Dolphin'e kıyasla biraz daha satışlarının yüksek olduğunu söylemek mümkün. Çünkü hani bir C SUV segmentinde mantıklı bir model. O yüzden hani BYD tercih etmek isteyenler ve elektrik tercih etmek isteyenler biraz daha tercihini o yönden kullanıyorlar. Ama dediğim gibi en çok burada olan BYD Seal'a oldu. Gene güzel bir zam gördü diyebiliriz.
Evet, tam dediğin gibi ben de onu diyeceğim. Yani Seal için yani gerçekten etkileyici bir zam olmuş. Çünkü 2.400'den 2.700'e çıkmış aslında. Yani öyle baktığın zaman hani 2.690 ama diğeri de 2.453 ama mantık olarak baktığında hissiyat 2.400'den 2.700'e çıkmış bir araçtan bahsediyoruz. 300 bin lira zam gibi bir şey gelecek insanlara almayı düşünenlere. Ama tabii işte o seninle daha önce konuştuğumuz belki de onlar da vergiden yani çift motor vergisinden dolayı belki MTV'sinden kurtulabilirler. Böylece bilemiyorum o karar değiştirirlerse diye söyleyelim. Ama diğerleri mesela Seal UDMI bence çok da kritik bir zam değil yani.
Evet.
Türkiye şartlarında maalesef. Yani bence kritikten zam değil diyor. Zam mı zam yani işte gerektiği zaman 10 bin lira bile artık hani 1000 lira için bir şey diyemiyoruz araba için. Ama 10 bin lira da işte başına dert açabilir mi? Açmaz değil. Ama artık günümüz şartlarında maalesef bunu yüksek mesela Dolphin için de hakeza durum neredeyse böyle. Çünkü 284'ten 335'e çıkmış. Hani baktığında o da 50 bin lira, 60 bin lira civarında bir zam gibi gözüküyor. Hani araba alacak kişi için işte o gün çıkabilecek sürprizlerden bir tanesi gibi yani sadece.
Evet.
Hayırlısı olsun bakalım. Ama tabii bu zamların gelmesi, daha önce de konuşmuştuk. Yani işte bir TOG var, TOG gerçeği var ülkenin. Dolayısıyla onun etkilenmemesi gerekiyor. Hani o yüzden de bazı çabalar olduğunu tahmin ediyoruz. Ki evet yani olsun ama son kampanyası bence zaten şey yani bu diğerleriyle ilgili bir bakalım nasıl bir etki yapacak ama sanki benim etrafımdakilerden baktığımda son bu işte 48 ay kampanyasının etkileyici olduğunu duyuyorum, görüyorum. Ona zaten bu şartlarda, bu finansal şartlarda yaklaşabilecek bir marka ben pek zannetmiyorum hani bunun altına. Çünkü en azından hep konuştuğumuz şeyler hani tüm markalar aslında araçlarına zarar ediyor ama uzun vadede bunların işte kar yazacağını düşündükleri şey var. TOG da büyük ihtimalle zarar yazsa da işte Tesla'nın ürettiği arabalarda zarar ettiği gibi ki etsin yani Elon Musk sayesinde artık daha çok etsin ediyorum. Yani. Almanya'daki olaydan sonra yani kardeşim ne işin var lan senin oralarda yani ne istiyorsun? Yok gidiyorsun orada aşırı sağcı partinin bilmem nesine çıkıyorsun diyorsun da tabii düştün yani satışların senin. Neyse o yüzden böyle enteresan bir durum ama tabii rekabet her zaman güzel. Keşke daha çok gelse fakat işte fiyatlar maalesef yine de ne kadar da olsa bizim elimizde olmadığını bir kere daha görüyoruz. Yani
evet, maalesef
markanın bile fiyatının yükseldiğini görüyoruz. Peki çok teşekkür ediyoruz hemen.
Bu arada son olarak şunu söyleyeyim yeni habere geçmeden önce. Şimdi bu model yılı güncellemesi de olduğunu söylemiştim. 2024 model yılından 2025 model yılına geç. Tabii ki bu zamda belki bunun da bir etkisi olabilir. Tabii ki bu işte BYD Seal'daki gibi 100-150 bin liralık zam mı çok bununla açıklamak mümkün olmaz. Çünkü otomobiller değişmedi. Normalde Çin'deki BYD'nin 2025 model yılı yeni araçlarına baktığımızda işte Atto 3'ün Dolphin olsun Atto 3 olsun makyajlandıklarını ufak tefek tasarım değişiklikleri olduğunu ve asıl değişim olarak seninle işte konuştuğumuz bu God's Eye adı verilen bu Tanrı'nın gözü şeklindeki otonom sürüş teknolojilerinin A, B ve C segmentinde farklı kategorilerde bu otomobillere uygulanmaya başladığını görüyoruz 2025 model yılında ama şimdi burada Mart'a itibariyle Türkiye'de yeni model yılına geçiş yapmasına rağmen hala araçlar değişmedi yani bu işte bahsettiğimiz otonom sürüş teknolojisi gelmedi. Tasarımda herhangi bir değişiklik yok. Yani burada büyük ihtimalle Avrupa'ya ve Türkiye'ye yine bunları satmaya devam edecekler. Belki de 2026 yılında ya da 2025 yılının sonuna doğru yeni bu şeyleri görebiliriz. Yeni bu güncellenen versiyonları görebiliriz gibi geliyor. Çünkü Mart ayına gelmişiz. Bu yeni model yılı güncellemesi yapıyorlar ve hala eski araçlarla yoluna devam ediyorlar.
Yani aslında tabii bakalım Tesla'nın yeni Model Y'si içinde görünen o ki artık şey var. Yani maillerden gördüğümüz kadarıyla Tesla kurumsal tarafından atılan maillere bakılırsa Tesla yeni Model Y'sini de getiriyor. Dolayısıyla yani hareketli bir zaman dilimi de bizi bekliyor olabilir. Az önce tabii Elon Musk'a kızdım ayrı ama hani şey değil yani Türkiye'deki rekabetin artması adına yani birilerinin fiyatla ilgili de avantaj veya işte özellik olarak bir şey sunması lazım. Tesla Model Y de işte en çok satılan model olarak da onun da yenisinin bir an önce bize gelecek olması. Çünkü görünüyor ki işte kurumsal müşterilerine attığı maillerden gördüğümüz o ki işte gelin teslimatla ilgili konuşalım yeni özellikleri anlatalım dediklerine göre yakında herhalde Tesla Model Y'yi de Türkiye'de göreceğiz veya işte şey göreceğiz yani geleceği zamanı konuşmaya satacaklarını göreceğiz diye tahmin ediyorum ki zaten bundan bir ay önce eski modeli şu anki modeli Türkiye'de satışa sunmadıklarını yani işte 300-500 tane daha gelecek bitecek diye yaklaşık bir ay önce bir videoda sevgili Kahraman Uğur'un videosunda görmüştüm birisi anlatıyordu. Yani 300-500 tane daha gelir diye tahmin ediyoruz demişti yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla o yeni Tesla Model Y ile beraber elektrikli yılı olarak bu yıl bayağı hareketli geçecek gibi görünüyor. Togg'un da bu işte kampanyası, burada yeni fiyatlar açıklanması ama araçların hala güzel olması, yeni model farkı diyelim ona hadi bakalım. İnşallah iyi olur diyeceğiz. Bu
Bir
kadar.
yandan da şunu görüyoruz.
Evet.
Sen Tesla deyince şimdi konusunu açmışken onu da söyleyeyim. Çünkü insanlar gerçekten SR versiyonu, yeni Juniper'ın SR versiyonunu %10'luk ÖTV diliminden gelmesini büyük bir merakla bekliyorlar. Ama şimdi SR versiyona baktığımız zaman tamam işte konuşuluyor. Fiyat değişmedi. Avrupa'da fiyat değişmedi. %10'luk dilimden gelecek. Ama Türkiye'de şu anda bir döviz gerçeği var. Her zaman olduğu gibi bir döviz gerçeğiyle karşı karşıyayız ve bu otomobil de Avrupa'dan geldiği için Euro'ya bakmamız gerekiyor. Yani Avrupa'daki SR teslimatları için bile Mayıs-Haziran gibi bir süreçten bahsediliyordu. Türkiye için de büyük ihtimalle hani ya bu süreçte veya biraz daha sonrasında olacaktır diye düşünüyorum SR versiyonu için. Belki yılın 3. çeyreği civarında ve şu anda Mart ayında olmamıza rağmen Euro'nun 39,5 seviyelerine dayandığını görüyoruz. Yani şu süreçte artık ki baktığımızda oradaki 44.990 euroluk fiyatından işte %19'luk KDV'yi düştüğümüzde ve şu anki euro kuruna baktığımızda aslında %10'luk dilimin üzerine çıkmış durumda. Çünkü 1 milyon 490 bin TL civarında bir çıplak fiyata denk geliyor ki hani şu anda zaten %10'luk ÖTV dilimi 1 milyon 450 bin TL civarında olması lazım. Şu anda euro çünkü tırmanışta şu anda baktığında 39,5 seviyelerine geldi. Daha da yükselmeye devam ediyor. O yüzden bakalım SR versiyon geldiğinde %10'luk dilimde kalacak mı? Eğer hiçbir müdahale olmazsa yani müdahale derken işte hükümetten bu ÖTV dilimlerine,
Düzenleme,
matrahlarına veya Tesla'dan fiyatlara herhangi bir müdahale olmazsa büyük ihtimalle %10'luk dilimin üzerine çıkacak gibi görünüyor.
ya o zaman da zaten tabii şey olur. Çok ciddi bir düşüş olur bence de. Yani o Teslacılar için kabus gibi bir senaryo bence. Dediğin doğru. Ben merak konusu bu bahsettiğin. Şimdi seni dinleyince gerçek bir merak konusu olduğunu tahmin ediyorum. Sanki bir şekilde yani eğer tabii bu seriyi sürdürürse Euro, o zaman ya devlet tarafından bütün markaları çünkü ilgilendireceği için bir müdahale gelmek zorunda, ya da hani yine bana ne kardeşim sen hallet işini deyip de eğer derse, o zaman zaten Çinlilerin avantajı ne olur bu arada yine bu Çinli şey için de avantaj sayılır gene çünkü onlar için daha avantajlı sonuçta bu yani fiyat avantajına oynayabilecek bir ülke varsa. Hani sen şimdi az önce söyledin 20 bin eurolar civarı derken adamlar sonuçta 14 bin dolara hani
Tabii
atom
ki.
üretip satıyorlar. Hani
Adamlar Avrupalıların 20 bin dolara üretmek istediği, bak ürettiği demiyorum, üretmek istediği hala daha konsept olarak tanıttığı otomobilleri zaten 10 bin dolar, 11 bin dolar civarına yapıyorlar şu anda.
inanılmaz
Hani
ya
o
gerçekten.
yüzden çok ciddi fiyat avantajları var Çinlilerin.
Evet, o yüzden de yani gene bir Çin hakimiyeti baskısı görmek mümkün olabilir. Tesla'nın da böyle bir gol yemesi durumunda başka bir seçeneği de kalmayabilir. Hani o da o zaman düşür kardeşim diyebilirler. Düşürsünler kardeşim bence de yani. Madem zaten zarar ediyorsun, et daha çok et. Elon Musk'a da böylesi de iyi olabilir diye
O
düşündüm
zaman Çinli modellerle rekabet edebilecek tek
şu
şey böyle tek savaşçı olarak Togg kalıyor Türkiye'de.
Ha, bak evet o da var. Onlar da bir TONF'de şöyle iyi bir rakip çıkartsalar aslında yani daha da maliyet etkin bir şey çıkartsalar sanki o da güzel olabilir. Bakalım TONF için neler duyacağız göreceğiz. Heyecanla bekliyoruz. Peki istersen sıradaki haberimize Volkswagen yakasına bir geçelim.
Tabii ki.
Yine bir elektrikliye geçiyoruz. Ve aslında biraz da demin tam da bahsettiğin konuya gelmişiz. Ya buyursunlar evet. Ucuz elektrikli.
Şöyle evet, ucuz elektrik denince tabii ki az önce bahsettiğim tam da konu, dediğin gibi dedim ya hani böyle Avrupalı üreticiler tabii ki biraz daha olayın şeyine vardılar, Çinli gerçeğini daha ciddiye almaya başladılar ve dediler ki ya hani fiyat avantajı sunmamız lazım. Yine bu elektrikli otomobil pazarında biraz daha bütçe odaklı araçlar yaparak bu Çinlerin önüne biraz yavaş yavaş geçmemiz lazım şeklinde. Özellikle Volkswagen grubu işte kendi Volkswagen markasında olsun, işte Skoda'da olsun, başka şeylerde olsun böyle 20 bin euro dolaylarında elektrikli otomobiller çıkarmaya başlayacak ve hatta bunun ön gösterimini Volkswagen tarafında ucuz elektrikli otomobil olarak Volkswagen ID. Every One konseptiyle yapıldı. ID. Every One burada tabii ki büyük ihtimalle seri üretim versiyonunda bu isimle yola devam edilmeyecektir diye düşünüyorum. Belki ID. One olarak isimlendirilebilir ama burada hani benim markanın Every One olarak böyle isimlendirmesinin sebebi ya bakın hani bu herkes için bir elektrikli otomobil olacak. Uygun fiyatlı olacak. Düşük bütçesi olanlar da bunu alabilecek veya yüksek bütçesi olup evin ikinci, üçüncü aracı yapmak isteyenler de alabilecek şeklinde böyle bir isimlendirme stratejisi yolu izlemiş gibi görünüyor. 20 bin eurodan satılacak kompakt bir otomobilden bahsediyoruz. 2027 yılı Every One konsepti için 2027'den önce ID.2 All konsepti var biliyorsun. Biraz daha crossover, B crossover, B SUV segmenti gibi o 2026 yılında gelecek. Yani ondan önce ID.2 All konseptinin seri üretim versiyonunu 2027 yılında da bu bahsettiğimiz ID. Every One konseptinin seri üretim versiyonunu göreceğiz. Ama seninle daha önce de konuştuğumuz gibi 2025 yılının başlarındayız. 2027 yılına kadar şöyle bir 2 yıllık süreçte daha neler neler akar bu
Evet.
köprünün altında hangi sular akar. Ama işte en azından böyle bir tanıtım yapmaları bile güzel. Otomobilin özelliklerine baktığımızda 3,9 metre, yaklaşık 3,9 metre gövde uzunluğuna sahip olduğunu görüyoruz. 305 litre bagaj hacmine sahip kompakt, ufak bir şehir otomobili. Volkswagen tabii ki yeni bir platformu var elektrikli araçlara yönelik ama bu platformu görece böyle daha karlı olabilecek, daha yüksek hacimli satışları yapabileceği otomobillerde kullanacak. Örneğin 2029 yılında gelecek Golf'ün %100 elektrikli versiyonu ve T-Roc'un %100 elektrikli versiyonu bu yeni platformu kullanırken burada Everyone konseptinde bizim daha öncesinden ID serisinden zaten tanıdığımız MEB platformunu kullanmaya devam ettiğini görüyoruz. Tabii ki burada biraz daha hani bütçe odaklı otomobil olduğu için biraz daha maliyet düşürmek adına yeni bir platforma geçiş yapmamış. Burada var olan platformdan yoluna devam ediyor. Paylaşılan özelliklere baktığımızda 70 kW yani 94 beygir güç üreten bir elektrik motorundan söz ediyoruz. 130 km saatlik son hız. Yani şehir otomobili diyoruz ya zaten 130 km saatlik son hızıyla da şehir içi kullanıma yönelik bir otomobil olduğunu söylüyor. Ha, otobana da çıkarsın yani 110-120 ile otobanda gidemez misin? Ama hani zaten ufak bir araç. O yüzden
Evet.
daha çok şehir içi kullanıma yönelik olduğunu söylemek lazım. Menzil burada önemli. Menzil değeri çünkü şehir içi de olsa en azından bir 250-300 km'lik menzil olması lazım bence şehir içi kullanıma yönelik araçlarda bile. Burada da açıklanan detaylarda batarya kapasitesi belli değil ama menzilin 250 km olacağı açıklandı. Bu noktada işte 40 kWh saat civarında bir ufak bir batarya olacağını anlayabiliyoruz. 250 km'lik menzilde bence işte belki 300 km olsaydı daha yeterli olurdu. En azından 2027 yılından söz ediyoruz. Çünkü bunu 2025'e göre değerlendirmemek lazım. Ha, şu da olabilir. Seri üretime olan yolculukta belki batarya kapasitesini yeterli bulmayıp bunda batarya kapasitesini arttırabilirler. O da artık hani markanın bileceği iş. İlerleyen dönemde zaten böyle bir değişiklik olursa açıklanır diye düşünüyorum. Teknik özellikler dediğim gibi şimdilik bunlarla kısıtlı ama aracın iç ve dış tasarımına baktığımızda mevcut ID serisinden biraz daha farklı bir yol izlediğini görebiliyoruz Volkswagen. Çünkü mevcut ID serisi ilk tanıtıldığında işte ID.3 olsun, ID.4 olsun biraz daha böyle yuvarlak kavisli hatlar. Volkswagen'in o aslında içten yanmalı motorlu modellerinde gördüğümüz o sportif tasarımdan birazcık uzak modeller görüyorduk ama ID. Every One serisine bu otomobile konsepte baktığımızda biraz daha böyle köşeli hatların hakim olduğunu görüyoruz. O yuvarlak kaviste hatlar gitmiş, biraz daha köşeli böyle kutu gibi bir tasarım gelmiş. Ben otomobile yakıştırdım açıkçası. Bunu tam olarak ismini hatırlamıyorum ama Volkswagen daha önce geçtiğimiz yıllarda 2022 olabilir bir konsept otomobil daha tanıtmıştı. Onun böyle kutu gibi köşeli tasarımına benzettim ben. Belki de onun devamı olarak nitelendirmesi açısından böyle bir konsepte imza attılar. Güzel bir tasarımı var bence. Böyle ön tarafta işte logoyu ve farları içerisine alan bir geniş bir panjur gibi bir tasarım var. Dikey aydınlatmalarımız var tampon kenarlarında. Yan taraflara baktığımızda işte ne görüyoruz? Gizli kapı kollarına yer verildiğini görüyoruz. Normalde konseptlerde ne görürüz? Biz işte geleneksel yan aynalar yerine kameralar bulunur ama bu otomobilde yine burada kameralar yerine aynalara yer verildiğini görüyoruz ki biraz daha aslında Volkswagen burada şeyi gösteriyor. Ya bakın hani bu konsept ama seri üretim versiyonu aslında tasarım olarak yakın. Bunu birazcık değiştireceğiz ve seri üretim modeli olarak piyasaya süreceğiz şeklinde bir açıklaması olabilir. Özellikle yandan görünüşünü ve arkadan görünüşünü ben beğendim. Volkswagen'in tasarım diline uygun böyle kompakt modellere yakışır bir tasarıma yer vermişler. Arka tarafta öndekiyle aynı uyumlu işte yine aydınlatılmış logo ki önde işte beyaz arkada kırmızı şeklinde aydınlatılmış logoyu ve stopları içerisine alan bir panel bulunuyor burada. Ön arka tasarımı uyumlu güzel bir model olmuş. İç mekanı da aynı şekilde böyle biraz daha aslında konsept olduğunu belli ediyor. Demiştim ya seri üretime yakın aslında dış tarafta ama iç mekanda biraz daha konsept olduğunu belli ediyor. Buradaki işte daha böyle pırıl pırıl detaylar böyle özellikle konsoldaki bu yıldız benzeri parlaksiye üzerine yıldız benzeri desenler büyük ihtimalle seri üretimdeki kaybolacaktır. Ve özellikle direksiyon tasarımı büyük oranda değişecektir diye düşünüyorum ama ne değişmeyecek? Direksiyon üzerinde bu mekanik tuşları görüyoruz ya onlar değişmeyecek. Çünkü Volkswagen özellikle bu yeni modellerinde direksiyon üzerinde dokunmatik tuşlara yer verip müşterilerinden, kullanıcılarından kötü geri dönüşler alınca bu mekanik düğmeleri direksiyon üzerine geri döndürme kararı aldı. Hatta yeni modellerde bunu yapmaya başladı bile. Bu yüzden ID Everyone veya işte ID One otomobilinde de büyük ihtimalle direksiyon üzerinde mekanik kontrolleri görmeye devam edeceğiz diye düşünüyorum. Önümüzde uzun bir süreç var. 2027'ye yani elektrikli otomobil piyasasının çok hareketli olduğunu düşünürsek böyle bir yaklaşık 1,5-2 yıllık süreç oldukça uzun bir süreç. Bakalım zaman neler gösterecek hem bizim için hem Volkswagen için.
Evet yani kim öle kim kala diyorum ben öncelikle. Yani işte eski bir laf var. İşte ölme eşeğim ölme koma beni yollarda diye bir şey vardı. Şimdi arabayı gördük ettik ama 2027. Yani bu arada tasarım anlamında ben de eski Golf ki çok severim. Daha da eski Golf'ler yani bu eski Golf'ten kastım çok eski Golf'ler gibi arkasını ona benzettim. Önünde de biraz böyle o Polo'nun yine eski Polo'nun 90'lardaki Polo'nun bir şeyi vardı. Böyle bir sert bir kullanım vardı. Ona da biraz da benziyor.
Evet güzel yakaladın onu. Evet, doğru.
Sevdim o yüzden aslında. Yani tatlı görünüyor. Fakat yani 2027 çok uzak. Yani ve senin söylediğin o kadar doğru ki. Yani bu kadar hızlı ilerleyen bir piyasada 2027 sanki hani ya biz bu konsepti söyleyelim. Sanki bir şeyler yapıyormuşuz gibi görünelim gibi geliyor bana. O yüzden doğrusu hani yani bir de 20 bin euro da o zamana kadar diyorsun. Ve söylediğinde 250 kilometre menzil de hani bir de ben kullandım işte senin kullanışın böyle ya iyi değil. Hani gerçek değerlere düşünce yani 150 kilometreye düşerse bu o zaman hakikaten olmaz yani. Hani bu vizyonla olmaz bence. Başka bir şey yapmaları mutlaka lazım. Yani daha gerçekçi piyasa gerçeklerini göz önüne alabilecekleri Çin gerçeğini göz önüne alabilecekleri bir sonuç bulmaları gerekiyor %100. Yoksa
Çin gerçeğini şurada birazdan söyleyeceğim bir iki cümleyle sana net bir şekilde karşına çıkarayım mı Çin gerçeğini Volkswagen lütfen. Üzerinden.
Evet lütfen.
Volkswagen Çin pazarında çok kısa süre önce ID.3 modelinin 2025 model ID.3 modelinin LFP lityum demir fosfat bataryalı versiyonu tanıttı. Aynı şekilde NMC bataryalı versiyon devam ediyor. Şimdi ID.3 buna göre daha büyük bir model. Yani hani Golf'ten biraz daha kabaca biraz daha büyük bir modelden söz ediyoruz. Bu LFP versiyonuyla 450 kilometre menzil vaat ediyor. Bu otomobilin Çin'deki başlangıç fiyatı 16.500 dolar. Ondan daha küçük 250 kilometre menzile sahip ID Everyone konsepti için söylenen fiyat 20.000 euro. Şimdi iki pazar arasındaki gerçek burada tek bir marka üzerinden net bir şekilde karşımıza çıkıyor. Çünkü orada üretilen ID.3 Volkswagen SAIC yanlış hatırlamıyorsam Volkswagen SAIC işbirliği tarafından şey yapılıyor, üretiliyor. Orada üretiliyor. Bu da tabii ki Avrupa'da üretilecek. İki tarafın üretim tarafındaki, maliyet tarafındaki çarpıcı gerçek aslında bu karşılaştırmada net bir şekilde ortaya çıkıyor.
Hiç vallahi yani diyecek söz bırakmadım. O yüzden yani suratımda bir anlamsız bir gülümseme var. Yani sakın kızmasınlar ama gerçekten hani bu yani olmaz ya hakikaten. O yüzden 2027, 20.000 euro, 250 kilometre senin söylediğin günün gerçeklerine göre baktığın zaman bile yani bu yok ya. Bu hani Volkswagen'i Sayık satın alır böyle olursa. Ben der ki tamam ben yaparım abi, senin artık zaten yapamayacaksın der. O yüzden bence çok zor görünüyor. Hemen sıradaki habere geçelim. Fazla da madem gömmüş olmayayım. Sıradaki haberimize geçelim. Yine Volkswagen yakasındayız galiba.
Evet, Volkswagen'den bahsetmişken yine Türkiye'yi ilgilendiren, Türkiye'yi yakından ilgilendiren yeni bir haberle devam edelim. Yine Volkswagen'den, Avrupa'dan. Bu yıl için aslında Volkswagen tarafında en büyük sürprizlerden bir tanesi yeni Tayron modelinin Türkiye'de satışa sunulmasıydı. Çünkü Passat'ın boşluğunu dolduracak bir model olarak geçiyor Volkswagen tarafında. Yani diyor ki biz Passat sedanı buradan aldık. Evet, çok satılan bir model Türkiye'de ama artık sonlandırmak zorunda kaldık. Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da, Amerika'da, her yerde sonlandırmak zorunda kaldık. Ama Tayron o Passat'ın boşluğunu, tabii ki hani parantez içinde şunu söylüyorum, aynı segmentte yani yakın segmentlerde biri değiller. Biri sedan, biri SUV ama yani hem özellik açısından, hem kullanış açısından, hem de fiyat bandı olarak Passat'ın boşluğunu dolduracak bir model olarak anıyorlardı her zaman. İşte Mart ayı itibariyle Türkiye'de satışa sunuldu. Baktığımız zaman tabii ki farklı motor seçenekleri var. Benzinli, hibrit ve plug-in hibrit olmak üzere. Ama Türkiye'ye ilk etapta 1.5 e-TSI 150 beygirlik hafif hibrit versiyonu geldi. DSG şanzımanla birlikte ve fiyatlarının Life donanım seviyesiyle beraber lansmanı özel 2.3 milyon seviyesinden başladığını görüyoruz. Normalde bu versiyonun fiyatı 2.540 yani 2.5 milyon ama lansmanı özel şöyle bir 200-250 bin dolaylarında bir indirim yapılmış. 2.3 milyon TL'ye çekilmiş fiyatı. Elegans donanım seviyesi yine lansmanı özel 2.8 milyon seviyesinde. R-Line en üst donanım seviyesi ise 2.995.000 TL. Normalde R-Line'ın lansman olmadan önceki fiyatı 3.294.000 TL'lik fiyat olarak açıklanmış. Yani baktığımızda aslında bu hafif hibrit versiyon 2.3 milyona şu anda Türkiye'de satın alınabiliyor. Onu görüyoruz. İşte Tayron baktığımızda gövde boyutu olarak aslında Skoda, Volkswagen grubu içerisinde Kodiaq, aşağı yukarı Kodiaq boyutlarında büyük bir otomobil. Çünkü 5 ve 7 koltuk, yani normalde 5 koltuk standart olarak ama opsiyon olarak 7 koltukla da satın alınabilen bir model. Baktığımız zaman Volkswagen burada birazcık Skoda'ya çelme takmış oldu. Çünkü Kodiaq'ın fiyatı Tayron'un fiyatının üzerinde kaldı. Özellikle bu lansman fiyatlarıyla beraber. Çünkü ona kıyasla 2.3 milyon TL'lik fiyat oldukça uygun. Birazcık Volkswagen burada şeye de göz kırpıyor. Biliyorsun Çinliler diyoruz, Chery diyoruz. İlk geldiğinde piyasayı kasıp kavurdu. Fiyatları çok uygundu ama %50 ek vergiden sonra işte şöyle bir 2.3 milyon dolaylarına çıktı Chery Tiggo 8 Pro'nun fiyatları. Birazcık bu giriş seviyesindeki 2.3 milyonluk fiyatıyla Chery Tiggo 8 Pro'yu tercih etmek isteyenler veya işte bu araba D segment ama uygun fiyatlı, tercih etsek mi acaba diye düşünenlerden birazcık böyle onların akıllarını çelecek bir fiyatlandırma yapmış Volkswagen burada. Ama tabii ki şunu bilmek lazım. Chery Tiggo 8 en üst donanım seviyesi, en dolu dolu paketiyle 2.3 milyonken Tayron'un en boş pakette Life donanım seviyesinde 2.3 milyon olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki burada hani her zaman şu yorumlanacaktır. Ya işte birisi Avrupalı, Alman teknolojisi, Alman mühendisliği, öteki Çinli, ne olduğunu bile bilmiyoruz şeklinde yorumlar mutlaka olacaktır. Ben burada sadece hani fiyatlandırma açısından iki marka arasındaki benzerliği ve fiyat farkı ortaya koymak için söyledim bunu. Tercih her zaman zaten tüketicinin, tabii, bunu söylemek evet lazım.
Evet, o doğru. Yani biz zaten burada kendi yorumlarımızı yapıyoruz. Yani herhangi birisinin, işte bir markanın bir şey değil. Yani ama dediğin çok doğru. Fiyat önemli. Fakat yani tecrübe de önemli ama Çinlilerin şu an elde ettiği kilometre tecrübesi de çok büyük. Yani onu da unutmamamız lazım. Evet, yılların tecrübesi değilse de Volkswagen gibi. Ama Çin çok hızlı bir şekilde bunu kapatıyor, bu farkı kapatıyor. Çünkü hem çok kalabalıklar, çok gerçekten otomobil kullanımı çok yüksek orada da. Ülke de varlıklı. Yani eski bir Çin'den değil de yeni bir Çin'den bahsediyoruz artık. O yüzden işler çok hızlı değişiyor. Yani yapay zeka şu bu falan derken bu yeni çağda işler bu kadar yavaş ilerlemiyor. Yani baktığımız zaman da aslında bir tek haber dışında bu markaların, Çinli markaların şu an, şu son yılda diyelim, bir yılda değil, hatta bir yılda iki yıl diyelim. Aslında kayda değer bir tane Singapur'dan bir tane çektiğimiz bir Cherry ile ilgili bir haber vardı işte aksın kopması haberi. Onun dışında herhangi bir işte bak ya bu çürük bu araba falan filan diyeceğimiz bir şey hatırlamıyorum. Göze çarpan şekilde. Yorumlarda da hani işte yorum yapan çok var ki donanım haberde Çinli araçları sevenler de çok. Yani Türkiye'nin genelinde olduğu gibi. Türkiye'nin genelde donanım haberi sevdiği için diyelim. Hani şey de yok. Yani işte ben aldım pişman oldum. Hani işte ah vah falan diyen yok. Yani pek görmedim. O yüzden de sanki bu uzun vadede bu bahsettiğin büyük farklar çok önemli başka büyük farklara neden olacak gibi geliyor bana.
Evet, yani dediklerin doğru. Şimdi modele dönecek olursak aslında boyut olarak biraz daha hani bu Tiguan Allspace şey yaptı. Tiguan bu arada Tiguan'la Touareg arasında konumlandırılacak bir model olduğu söyleniyor. Yani Tiguan Allspace zaten hani biliyorsun satışı durduruldu. Sanki biraz onun yerine gelmiş. Tiguan'ın daha uzunu 7 koltuk opsiyona da sahip bir versiyon olarak da düşünebiliriz bu modeli. Dış tasarımı gayet güzel, ben beğendim. Sadece özellikle bu arka kısma doğru ilerlediğimizde arka çamurluklar üzerindeki o omuz çizgisinin daha geniş olması birazcık eğreti durmuş açıkçası. Hani otomobilin geneline normalde ben böyle tasarımları severim. Daha kaslı gösterir. Ama orada o kadar büyük bir farka imza atmışlar ki sanki otomobilin ön tasarımı yani B sütundan itibaren ön tasarımı biraz daha farklı, arka tasarımı biraz daha farklı gibi olmuş. Bunu ön tasarıma böyle kaslı bir görünüm yer vermeyip arkayı fazla şişirmesi belki de böyle bir düşünceye sebep oldu. Ben de onu tam olarak bilemiyorum ama onun dışında ön tasarımı, arka tasarımı gayet güzel görünüyor. 0.28 CD'lik bir hava sürtünme kas sayısı var. Yani böyle bir büyük bir SUV için iyi bir değer olduğunu söylemek lazım. 4.8 metre gövde uzunluğuna sahip bir büyük SUV'den söz ediyoruz. 885 litrelik bir bagaj hacmi var 5 koltuklu versiyonda. 7 koltuklu versiyon tercih edildiğinde 850 litreye düşüyor ki hala bu da oldukça yüksek bir değer. Arka koltuklar yatırıldığında 5 koltuklu versiyonda 2090 litreye kadar bu bagaj hacmi genişletebiliyor. Tabii ki SUV'ler, SUV demek böyle aileni alıp özellikle geniş araçlarla böyle hafta sonları doğa kaçamağı yapabileceğin anlamına geliyor. Buna yönelik de işte farklı eşyaları kullanabilmek için, elektronik eşyaları kullanabilmek için bagaj bölmesine standart olarak 12 voltluk soket ve çanta kancaları gibi donanımlar da sunuluyor. R-Line tabii ki Elegance ve R-Line donanım seviyelerinde biraz daha iyi çünkü burada 230 voltluk bir soket var. Bagajda yük sabitleme aparatı, ekstra bagaj ağı gibi detaylar var burada. Birazcık Volkswagen yine her zaman yaptığı gibi giriş seviyesini biraz daha böyle donanımsız tutmayı başarmış. Onu burada görebiliyoruz. Kapsamlı donanımlar diyorlar. Baktığımız zaman işte Life donanım seviyesinde neler görüyoruz standart olarak? 3 bölgeli otomatik klima geliyor. 10 renkli ambiyans aydınlatması ve çok işlevli sürüş deneyim kumandası yer alıyor. Bu kumandayla işte sürüş profilleri, ses seviyesi ve atmosferis adı verilen aydınlatma ve ses modları etkinleştirilebiliyor veya ayarlanabiliyor. Bunun gibi detaylar yer alıyor. 12.9 inçlik bir bilgi eğlence sistemi var. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteğimiz var. İşte ısıtmalı ön koltuklar geliyor. Bunlar hep standart olarak sunuluyor. Onun dışında tabii ki güvenlik tarafında birçok özellik geliyor. Yani böyle bu segmentte bir otomobilden tabii ki bahsediyorsak işte adaptif hız sabitleyici, ön bölge asistanı, şerit değiştirme asistanı, araçtan çıkış uyarısı gibi birçok teknolojik özelliği de burada görebiliyoruz. Tabii ki opsiyonel donanımlar da var. Yani bir Volkswagen'den söz ediyorsak opsiyonel donanımlar olmadan olmaz. Bu opsiyonel donanımlar neler? Geliştirilmiş adaptif şasi kontrolü, yarı otonom sürüş asistanı, acil durum asistanı. Bunlar isteğe bağlı, IQ Lite teknolojisi bunlar isteğe bağlı olarak sunulan teknolojiler ve donanımlar arasında yer alıyor.
Evet, ağzına sağlık. Hiç aslında yormayayım diyeceğim ama yani sen böyle bahsederken aklıma şu geldi. Hani Çinli standart donanımlar Volkswagen'de opsiyonel donanımlar gibi. Opsiyonel de işte üst sınıftaki gibi. Yani o yüzden Çin tarafında, başka markalarda da bunu görüyoruz. Çin tarafında şu var, yani her şeyi sunuyorlar. Bir daha böyle üst model, alt model falan yapmadan her şeyi sunuyor neredeyse. Diğerinde üst modelde sunulanlar, yani fiyat avantajı ve özellik avantajı da var. O yüzden yine zorlu bir dönem bence Avrupalı markaları bekliyor diyoruz ve sıradaki habere geçiyoruz.
Evet, son olarak şunu söyleyeceğim. Çok uzattım biliyorum ama son olarak şunu söyleyeceğim. Plug-in hibrit seçeneği var demiştim. Plug-in hibrit seçeneği çok yüksek ihtimalle Ağustos ayı itibariyle Türkiye'ye %30'luk ÖTV diliminden gelecek güzel bir fiyat avantajı sunacak diye düşünüyorum. Tyron'u satın almak isteyenler belki de hani hesap kitap yapıp işte ne beklemeli miyim beklememeliyim diye düşünüp bu %30 ÖTV'den gelecek plug-in hibrit versiyonu bekleyebilirler. Çünkü gerçekten hani plug-in hibritlere yapılan bu teşvik sonrasında bu modeller ciddi fiyat avantajı sunabiliyor. O yüzden hani böyle de bir dediğim gibi evet Temmuz Ağustos gibi ihtimalle Türkiye'ye gelmiş olacak.
Şimdi kalbimi kazandın tabii aile. Böyle yaptım. Böyle yaptım. Bak şimdi %30 ÖTV dedin. Hiç olacak iş mi tabii. O yüzden doğru. Bravo. Evet bu zaman böyle olduğu şekilde bu durumda haliyle işler değişiyor. Peki. O zaman şimdi artık geçelim sıradaki haberimize.
Volvo'ya geçiyoruz. Volvo son dönemde güzel bir tanıtıma imza attı. EX90 biliyorsun bir elektrikli SUV piyasaya sunmuştu. XC90'ın elektrikli versiyonu olarak söz edebiliriz bundan. Ve ES90, şimdi de ES90 isimli böyle sedan diyebileceğimiz, ilk baştan sona doğru böyle hep otomobille ilgili konuşurken sedan deniyordu ama Volvo bu tarafta diyor ki biz onu bir sedan olarak tanımlamıyoruz. İşte aslında kendi segmentini yaratan bir model olarak tanımlıyoruz. Çünkü zaten aracın arka kısmına baktığında biraz daha böyle sedandan ziyade bir fastback, liftback havası esiyor. Ama her zaman işte markaların yaptığı şey bu. Hani işte şöyle bir kendi açıklaması üzerinden hatta söyleyeyim. Evet şöyle bir sedanın zarif şıklığını, bir fastback'in uyum sağlama yeteneğini ve SUV'lere özgü geniş iç mekanı ve yerden yüksekliği birleştiren bir otomobil olarak tanımlıyor. Liftback. Markanın kendi tanımlaması bu. Ben hani bunu size aktardım. Bir sedan olarak tanımlamıyorlar aslında bu modeli.
Abi ama işte, o zaman bu yani. Hani,
ama aslında bildiğimiz yani S90'ın elektrikli versiyonu gibi yani. Düşünebiliriz bunu. Teknoloji tarafında markanın amiral gemisi modeli olacak. Gerçekten teknoloji yüklü bir otomobil. Yani hatta Volvo diyor ki en güçlü otomobilimiz. Ama biz her zaman en güçlü denince neyi algılarız? İşte şu kadar beygir güç üretiyor. En güçlü otomobil. Ama artık otomobillerde şunu konuşuyoruz. Volvo'nun da dediği gibi Volvo'nun en güçlü otomobili. Ama işte yapay zeka ve multimedya sistemlerini besleyen bu işlem gücü bakımından işte bu 508 TOPS adı verilen işte saniye başında işte 500 trilyon üzerinde işlem yapabilen gibi işlem gücünden bahsediyoruz. Bu işlem gücü bakımından Volvo'nun en güçlü modeli olduğu belirtiliyor. ES90 aslında tasarım olarak aşinayız. Sanki çok aşina bir modele bakıyormuş gibi bir hissiyat var. Çünkü daha önce tanıttığı EX90 da bu tasarım diliyle gelmişti. Ön tarafta yine ışık imzası olsun, böyle çıkıntılı burun tasarımı olsun, panjursuz bir tasarım olsun. Büyük oranda benzer bir gövde tasarımına sahip. Yan tarafa geçtiğimizde aslında o böyle tavan çizgisinden o fastback yapısını net bir şekilde alabiliyoruz. Sedandan ziyade o silüete sahip ve gizli kapı kolları, geniş omuz çizgisi böyle güzel, kaslı, sportif bir görünüm sunuyor bize. Tabii ki EX90'da olduğu gibi ne var? Ön camın üzerinde bir tane lidar var. Bu lidar zaten otomobilde ne kadar güvenlik teknolojisinin bulunduğu hakkında bize net şekilde ipuçları veriyor. Çünkü lidar olan otomobilde büyük oranda zaten böyle yarı otonom sürüş teknolojileri, hatta otonoma doğru böyle teknolojiler mevcut olarak bulunuyor gibi algılayabiliriz bunu. 0.25 CD hava sürtünme katsayısıyla Volvo tarihindeki en aerodinamik otomobil olarak karşımıza çıkıyor. Bu da aslında ES90'ın Volvo tarafında ne kadar enleri teşkil ettiğini net bir şekilde gösteriyor diyebiliriz. Hemen böyle menzil, işte diğer detayları merak ediliyordur. Hemen onlara geçeyim. Giriş seviyesinde tek motorlu versiyon var. Arkadan itişli bir versiyon ve 88 kWh saatlik net kapasite, kullanılabilir kapasiteye sahip bir batarya ile kombine edilmiş. 245 beygir maksimum güç ve WLTP'ye göre 643 km menzil sunuyor. Bu versiyonda bile 643 km'lik bir WLTP menzili bence gayet yeterli. Gerçek kullanımda 500-550 km bir menzil sunsa gayet iyi diye düşünüyorum. Çift motorlu seçenekte 442 beygire çıkıyor maksimum güç ve 100, 102 kWh'lik daha büyük bir batarya var. Burada da 700 km'ye kadar WLTP iddiası var. 700 km gerçekten oldukça iddialı. Bunun daha dikkat çekici çift motorlu performans versiyonu var. 670 beygire kadar güç üretiyor ve 0-100 hızlanmasını 3.9 saniyede tamamlıyor. Tabii ki son hızı, yani bu kadar yüksek performansına söz ediyoruz ama son hızı diğer bütün Volvo modellerinde gibi performanslı versiyonda dahi 180 km saatte sınırlı. Bunu da söylemiş olayım. Bu dikkat çekici değer, performanslı versiyon 670 beygir güce çıkmasına rağmen 102 kWh'lik bataryada donatıldığında 700 kilometrelik menzil değişmemiş. Burada gerçekten Volvo hani bunu başarabilmek için nasıl bir yol izledi, verimlilik tarafında özellikle nasıl bir çalışma yaptı gerçekten merak ediyorum. Bu konuda herhangi bir açıklama yapılmamış ama yani iki versiyonda da bu kadar güç artışına rağmen menzilin değişmemiş olması oldukça dikkat çekici. Tabii ki Volvo'nun en güçlüsü demiştik. Bunu da neye borçlu? ES90'da çift Nvidia Drive AGX Orin konfigürasyonu kullanılmış. Yani hem multimedya sistemi hem de aracın sürüş asistan teknolojisini destekleyen yapay zekanın daha iyi beslenebilmesi için bu güçlü Yonga seti konfigürasyonu kullanılmış ki Volvo burada net bir şekilde zaten EX90'la kıyaslamasını yapmış. EX90'da Drive AGX Xavier kullanıyordu. Ona göre yapay zeka hesaplama performansında 8 katlık bir iyileşme sağladığı söyleniyor. Tabii ki bu da otomobilin genel olarak teknoloji tarafında performansını iyileştiren bir detay olarak karşımıza çıkıyor. Son olarak şunu söyleyeyim. ES90'ın en önemli özelliklerinden bir tanesi 800 voltluk elektrik mimarisine sahip olması. Artık elektrikli otomobil pazarında biliyorsun her zaman konuşuyoruz. Artık yeni çıkacak modeller 800 voltluk elektrik mimarisi sahip olması lazım. 400 voltluk eskidi çünkü yani şarj, hızlı şarj performansını belli bir yere kadar sağlayabiliyorlar. Artık 800 voltun standart olması gerekiyor. Tabii ki burada çok şükür ki ES90'da bir 800 voltluk elektrik mimarisi görüyoruz. Bu da 350 kW'a kadar bir DC hızlı şarj desteğinin olmasını sağlıyor. Batarya 20 dakikada %10'dan 80 doluma ulaşabiliyor. Yani bir başka deyişle 10 dakika şarjda aracın menziline 300 km civarında bir menzil eklenebiliyor. Bunlar da oldukça iyi değerler en azından şu anki günümüz için.
Kesinlikle. Vallahi evet, yani arabada çok çarpıcı, etkileyici görünüyor. Ben de her ne kadar desem de yani ya liftback işte desem de bu arkadan baktığındaki şu bagaj kapağı açıkken bir fotoğrafı var. Hemen şöyle onu görmek istiyorum. Ona baktığımda şey yani ya dedim bu garip de görünüyor yani arkadan bakıyorsun ta öndeki şey ekranı da görebiliyorsun diye onu gördüm az önce. O hakikaten dikkat çekici, enteresan işte şu görüntü mesela bagaj kabinini şey yapıyor ama tabii yani buna markalarını kendi seviyorlar böyle şeyler söylemeyi. Ya baktığın evet. Zaman hani olmayan bir araba değil yani hani bu işte yeni bir sınıf yarattık falan demeye gerek yok çok da. Ama tabii şeyi biliyoruz artık yani Volvo'nun bu oluşturduğu güvenlik standartları ki eskiden çok eskiden Saab vardı böyle güvenlik standartlarını yerine getiren şey diyordu yani bu çok ekstra dediğin şeyler vardı. Şimdi Volvo bunu sürdürüyor. Başka markalar da yani Çinli markaları da görüyoruz yani onların da yeni belki bir gün onu da konuşuruz. Şu Huawei'nin de kullandığı şase tipi yüzünden. Hakikaten güvenlik anlamında da yeni şeyler geliyor, yeni noktalar geliyor. 180 km hız sınırlamasına da bayıldım. İşte yani otonom geldiğinde bütün bu dertler en azından inşallah bitecek. Yani o hani full otonoma geçsin dünya.
Evet.
Haliyle işte yani vardı adam tünelde 300'de giriyor ya tünele. Yani Ferrari'si var girmiş de lastiği patlıyor kaza yapıyor. Yani hangi ülke, nerede yaşıyoruz yani? Formula 1 pistin burası ya. Allah aşkına yani. Neyse şimdi daha çok konuşup da üzülmeye gerek yok. Sonuna birlerin canı yanınca zaten aklımıza geliyor ancak. Tekrar teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Gerçekten yine her zamanki gibi tam detaylı böyle ne merak ediyorsan, hangi detayı merak ediyorsan bulabileceğin şekilde anlattın. O yüzden ağzına teşekkür sağlık. Zihnine sağlık. Ve elbette tabii ki Donanım Haber'deki sevgili editör arkadaşlarımıza başta sen olmak üzere otomobil editörü olarak arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Her hafta olduğu gibi son sözü sana bırakıyorum. Ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum.
Tabii ki abi. Ben de senin ağzına sağlık diyorum. Teşekkür ediyorum burada katkı sağladığın için bizlere. Her zaman olduğu gibi kapanışımızı yapalım. Oto Gündem serisini izliyorsanız, beğeniyorsanız ve hala D Plus kanalına abone değilseniz öncelikle abone olup bildirimleri açmayı, daha sonra videoyu beğenip paylaşmayı ve en son sadece emoji de olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Bunlar hem bizim motivasyonumuz hem de YouTube algoritması için oldukça önemli. Sizin sadece bir dakikanızı bile almaz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.